Timoteos'a mektubun 1. bölümündeyiz değerli dinleyicilerimiz. 1. Timoteos'un ön sözü Pavlos'un yazdığı diğer mektupların ön sözlerine hiç benzemiyor. Çobanlık mektupları diye bilinen bu mektuplardaki ön söz biraz daha değişiktir. Kurtarıcımız Tanrı'nın ve umudumuz Mesih İsa'nın buyruğuyla Mesih İsa'nın habercisi Pavlos'tan imanda öz oğlum Timoteos'a Baba Tanrı'dan ve Rabbimiz Mesih İsa'dan kayra, merhamet ve esenlik olsun diyor 1 ve 2. ayetlerde. Burada Tanrı'dan kurtarıcı olarak söz ediliyor. İsa Mesih'in umudumuz olduğu söyleniyor. Tanrı ve İsa Mesih tarafından haberci atanan Pavlos, sonra Tanrı'nın baba olduğu, İsa Mesih'in Rab olduğu, baba ve İsa Mesih'ten kayra, merhamet ve esenlik geliyor. Yeni antlaşmada sık sık Tanrı'dan kurtarıcı diye söz edilir. Tanrı'dan kurtarıcı diye ilkin İsa'nın annesi Meryem söz etti. Samiria halkı İsa'ya dünyanın kurtarıcısı dedi. Tanrı onu kendi sağına başkan ve kurtarıcı olarak yükseltti. Bu mektupta Tanrı'nın kurtarıcılığı vurgulanmaktadır. Görüldüğü gibi Baba Tanrı kurtarıcımızdır. Aynı zamanda Tanrı özünden olan İsa Mesih de kurtarıcımızdır. Evet, Tanrı bizim kurtarıcımızdır. Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi diyor Yuhanna 3:16'da. Tanrı kurtuluş kurbanını sağladı ve Rab ise bu dünyaya gelip bunu yürürlüğe koydu. Umudumuz olan Rab İsa Mesih. Mesih'in umudumuz olduğunu söylemek biraz garip gelebilir. Çünkü kutsal yazılarda direkt olarak bu terimden pek fazla söz edilmez. Örneğin Kolosalılar 1:27'de şöyle okuyoruz. Bu giz Mesih'in içinizde olmasıdır. Gelecek olan yücelikle ilgili umuttur. Başka deyişle yüceliğe kavuşma umudu olan bu sırrın özü şudur. Mesih içimizde bulunuyor. İsa Mesih seni kurtarmak için öldü dostum. Sendeki devamlı kurtuluşu sağlamak için de yaşıyor. Bir gün seni kendisiyle birlikte olabilmen ve o kurtuluşu tamamlamak için seni almaya gelecektir. Geriye baktığımızda o imanımızdır. Bugün çevremize baktığımızda o sevgidir, geleceğe baktığımızda ise o umuttur. Ancak gerçekte tüm yaşamımız boyunca umudumuz Rab İsa Mesih'in kişiliğinde demirlenmiştir. Tanrı'nın buyruğuyla Mesih İsa'nın elçisi atanan ben Pavlus diyor. Pavlus Mesih'in kurtardığı insan, atadığı habercidir. Genç vaiz Timoteos'a ben Tanrı'nın buyruğu ile elçi atandım diyor. Tanrı beni elçi yaptı. Elçi oluşum sırf Tanrı'nın isteği ile olmadı. O bana elçi olmam buyruğunu da verdi demiştir. Pavlos diğer 11 elçi gibi Rab'le beraber değildi. Rabbi insanoğlu olduğu zamanlarda değil, Mesih olduğu zamanda tanımıştı. Baba Tanrı'dan ve Rabbimiz Mesih İsa'dan sana kayra, merhamet ve esenlik olsun diyor Pavlos. Kayra, merhamet ve barış, babamız Tanrı'nın kutsamasıdır. Pavlos'un tüm diğer mektuplarındaki kardeşleri kutsarken kayra ve esenlik dilemektedir. Ama Timoteos'a yazılan bu iki mektup ile Titus'a yazılan mektuptaki kutsamalarda kayra ve esenliğin yanında merhamete de yer verilmektedir. Sanki çobanların Tanrı'nın merhametine diğer insanlardan daha fazla ihtiyaçları varmış gibi. Çobanların görevlerini sadakatle yerine getirmeleri için diğerlerinden daha çok kayraya, içlerindeki sapmaları bağışlamak için de diğerlerinden daha çok merhamete ihtiyaçları vardır. Bir elçi olan Pavlos ve Timoteos, görevlerinde ve hizmetlerinde kendilerini Tanrı'nın merhametine gereksinimli gördülerse, günümüzde biz çobanların ne kadar çok merhamete ihtiyacımız olduğunu çok iyi anlamamız gerekir. Ben Makedonya'ya giderken sana Efesos'ta kalmanı öğütlemiştim. Öyle ki aykırı öğretiler yaymasınlar diye belli kişilere buyruk verebilesin. Bazı kişilerin aykırı öğretileri yaymasını engelle. Başka bir deyişle sakat çürük öğretiler öğretmesinler ve bunu yaymasınlar. Bazı kişilerin farklı öğretiler yaymamasını, masallarla ve sonu gelmeyen soy ağaçlarıyla uğraşmamasını öğütle. Bu şeyler imana dayanan tanrısal düzene hizmet etmekten çok tartışmalara yol açar. Verdiğimiz buyruğun sonucu nedir? Temiz yürekten, vicdan doğruluğundan, iki yüzlülüğü bırakmış imandan kaynaklanan sevgi. Bazı kişiler bundan saparak boş konuşmalara daldılar. Ruhsal yasa konusunda öğretmen olmayı özlemelerine karşın ne dediklerinden haberleri var ne de ileri sürdükleri savlardan. 1. Timoteos 1, 3-7 ayetler arası. Şimdi 1. Timoteos 1. bölüm 8. ayete geldik. Bir önceki programımızda 1'den 7'ye kadar olan ayetlerin teker teker yorumunu yapmıştım. 8. ayette Paulus şöyle diyor. Ruhsal yasanın iyi olduğunu biliyoruz. Yeter ki kişi onu yasal biçimde kullansın. Paulus burada imanlıları sahte öğretiye karşı uyarıyor. Genç Timoteos'un bulunduğu Efes'te bol miktarda bulunan gizemli dinlerden ve putperestlikten bahsetti. Eski antlaşmanın sadece bir mitoloji olduğunu söyleyen sahte öğretiye karşı da onları uyardı. Yasanın kurtuluş yolu ve kurtuluştan sonra kutsanma yolu olduğunu öğreten aşırı kuralcılara karşı da uyardı. Yasanın bir amacı vardı ama Tanrı onu bir kurtuluş aracı olarak vermedi. Yasa bizi suçlar, insana bir günahkar olduğunu ve bir kurtarıcıya ihtiyacı olduğunu gösterir. Yasanın altında dünyanın en iyi adamı bile tamamen suçlu duruma düşer. Ama müjde en kötü adamı bile Mesih'e iman ettiği takdirde aklar ve doğru çıkarır. Günahkar iyi işleriyle kurtulamaz dostum. Çünkü zaten iyi işler yapamaz. Paulus Romalılar kitabında şöyle yazar. Bedenin gereksiz isteklerine uyanlar Tanrı'yı hoşnut edemezler. Tanrı'yı hoşnut edebileceğiniz fikri Tanrı'nın sözüyle tamamen çelişir. Onu hoşnut etmek olanaksız. Onun standardına ulaşamazsınız. İyi işler kurtuluş sağlayamaz dostum ama kurtuluş iyi işler sağlayabilir. Paulus bunu Efesliler 2. bölüm 8-10. ayetlerde açıklığa kavuşturur. Çünkü diyor, iman ederek kayrayla kurtulmuş bulunuyorsunuz. Bu kendi başarınız değildir. Tanrı armağanıdır. Kişinin yaptığı işler nedeniyle değildir. Öyle ki kimse övünmesin. Çünkü bizler onun yapıtıyız. Mesih ise bağlılığında iyi işler için yaratılmış bulunuyoruz. Tanrı vaktimizi bu iyi işlerle geçirmemizi amaçlayarak bunları önceden hazırladı. İnsanın yasayı yasaya uygun şekilde kullandığı sürece yasanın iyi olduğunu biliyoruz. Yasa Tanrı'nın isteğini gösterir. Ahlaki olarak mükemmeldir. Ahlaki olarak iyi olmasına karşın kurtuluşu sağlayamaz. Günahkarı günahından kurtaramaz. Ama onun hatasını düzeltir ya da ona bir günahkar olduğunu gösterir. Amacı budur. Yasanın doğru bireye değil, yasasızlara ve baş kaldıranlara yönelik olduğunu kesinlikle biliyoruz. Tanrı saymazlara ve günahlılara, kutsallığa önem vermeyenlere, ruhsallığa saygısı olmayanlara, anne babanın canına kıyanlara, adam öldürenlere, zina edenlere, oğlancılara, adam kaçıranlara, yalancılara, yalan yere yemin edenlere ve sağlıklı öğretiye karşı çıkan daha ne varsa diyor hepsine. 1. Timoteos 1, 9-10. ayetler. Yasa doğru adama, Mesih İsa'ya imanıyla doğru sayılana verilmedi. Bu kişi Tanrı'nın önünde çok daha yüksek bir düzeye çağrılmıştır. Yasa tanımayanlara verildi. Öldürmeyeceksiniz buyruğu kimseyi öldürmeyi düşünmeyen, kimseye zarar vermeyi tasarlamayan, aksine yardımcı olmaya çalışan Tanrı çocuğuna verilmez. Bu buyruk yüreğinde katil olana verildi. Doğal insanı kontrol etmek için verilir. Yasa, fuhuş yapanlar, oğlancılar, köle tüccarları, yalancılar, yalan yere ant içenler içindir. Mesih'e gelmiş olanlar yasayla kurtulmadı ama Tanrı'nın kayrasıyla kurtuldular. Yasada verilenden bile daha yüksek olan bir düzeye getirildiler. Size yardımcı olacağını düşündüğüm iki örneği izninizle vermek istiyorum değerli dinleyicilerimiz. Kürsüde olup önünde yasaya karşı gelmiş birine bakan bir yargıcı düşünün. karşısındaki sanık suçlu. Ağır bir ceza ödemesi ve hapse girmesi gerekiyor. Ancak yargıç bu mahkumun yasayı çiğnemiş olmasına ve onu suçlu bulmama karşın onu seven bir oğlum var. Benim oğlum varlıklı biri ve bu mahkumun para cezasını ödemeyi kabul etti. Ayrıca bu adamın yerine hapse girmeyi de kabul etti. Bu nedenle onun cezası tamamen ödenmiş oldu. Bu suçluyu evime alacağım ve ona oğlummuş gibi davranacağım. Yargıç suçluyu evine aldığı zaman artık ona öldürmeyeceksin ya da çalmayacaksın gibi şeyler söylemez. O adam şimdi onun oğludur. Yargıç ona aile üyelerini sevmesini, masada nasıl davranması gerektiğini, karısına saygılı olmasını ve ailedeki işleri paylaşmasını söyleyecektir. Gördüğünüz gibi bu adama tamamen farklı davranılır. İşte Tanrı'nın iman eden günahkar için yaptığı da budur. Yasanın üstünde ve ötesindeyiz. Yasa, yasa tanımayanlar içindir. Eski doğayı, bedeni denetlemek için verilir. Sizlerle paylaşacağım diğer örneği de yıllarca önce çok değerli bir uzman yorumcu anlatmıştı. Büyük bir kentte bir konferansta öğretide bulunduktan sonra bir Hintli imamlıyı beraberinde kaldığı kente götürür. Bu Hintliden gençler grubunda yasa ve kayra konusunda kafası karışık kişilere konuşması istenir. İman yaşamında yasanın yeri konusunda kafaları karışıktı. Hintli gruba şöyle dedi: Frankfurt'tan buraya trenle geldim ve saatlerce istasyonda bekledik. Orada istasyonun bekleme odasındaki duvarlarda yere tükürmeyin yazılı levhalar gördüm. Oradaki kural buydu. Yere baktım ve kimsenin bu kurala kulak asmadığını fark ettim. Ama buraya geldiğimde hoş bir imanlı eve davet edildim. Oturma odasında otururken etrafa bakındım ve duvarlardaki hoş tablolara takıldı gözüm. Duvarlarda yere tükürmeyin ya da yere çöp atmayın yazılı bir levha da yoktu. Yere eğilip halıyı iyice inceledim. Halıya kimse tükürmemişti. O istasyonda gördüğüm kuraldı ama kaldığım evde ise bu lütuftu. Değerli dostum, yasa altındaki insan onu asla yerine getiremez ve devamlı çiğner. Lütuf altındaki insansa Tanrı'nın evine getirilir ve o da orada öldürmeyecek ve yalan söylemeyecektir. Bunu yaparsa kesinlikle Tanrı'nın gözünden düşer. Sağlam öğretiye karşı olan başka ne varsa. Pavlos bunu eklenmemiş başka bir şey varsa diye ekler. Listesine koymadığı her şeyi ve her günahı kapsar. Şimdi 11. ayete geliyoruz. Burada Pavlos'un kişisel tanıklığını görüyoruz. Şöyle diyor 11. ayette: Bu öğreti kutlu Tanrı'nın yüceliğine özgü sevindirici haberdir. Bu sevindirici haber güvenle bana teslim edilmiştir. Bu yine Pavlos'un kiliselere yazdığı mektuplarda bulunmayan ama genç vaize yazarken kullandığı nadide ifadelerden biridir. Şöyle de çevrilebilir: Mübarek Tanrı'nın yüce müjdesine göre bana emanet edilen budur. Harika bir anlatım biçimi, öyle değil mi değerli dinleyicilerimiz? 12. ayet: Beni bu hizmette güçlendiren Rabbimiz Mesih İsa'ya teşekkür sunarım çünkü beni güvenilir sayarak hizmetini aldı diyor. Günümüzde hizmet fikri son derece yanlış anlaşılıyor. Bütün imanlılar hizmettedir. Tanrı'nın çocuğu olan kimse hizmet dışında kalamaz. Pavlos'un burada kullandığı hizmet sözcüğü diakon sözcüğüyle aynıdır ve her imanlı Rab İsa Mesih'in bir görevlisidir. Pavlos yönetenlere de görevlilerdir. Tanrı'nın görevlileri. Belirli bir kişiyi seçtik ya da halk belirli bir kişiyi belirli bir göreve getirdi deriz. Ama ben bazen kimin göreve getirileceğinde etkili olur diye düşünüyorum. Yönetenler Tanrı'nın görevlileri olarak iş yapmak durumundadırlar. Pavlos kendisini hizmetine aldığı için Tanrı'ya şükrediyor. Her imanlının Rab için yapacağı bir hizmeti vardır dostum. 1. Timoteus 1 ayet 13. daha önce ona sövmeme, saldırıda bulunmama, onu aşağı görmeme karşın bugün acınılmış biriyim diyor Pavlos. Çünkü her ne yaptımsa imansızlık ortamında bilgisizlikten yaptım. Ona küfreden biriydim. Pavlos bu korkunç sözcüğü kullanarak kendisinin ona küfreden biri olduğunu söylüyor. Rab İsa'ya küfretmiş ve ondan nefret etmişti. Sanıyorum Mesih çarmıha gerildiğinde Pavlos oradaydı ve Rab İsa ile alay etti. Pavlos kendisinin Tanrı'ya küfreden, zalim ve küstah biri olduğunu ve kiliseye eziyet ettiğini söylüyor. Bana merhamet edildi diyor. Pavlos kurtuluşundan söz ettiği zaman Tanrı'nın lütfuyla kurtulduğunu dile getirir. Onu hizmete alan Tanrı'nın merhametiydi. Rabbim beni Tanrı'nın sözünü yayma hizmetinde neden kullandığını açıkçası hiç çözemedim. Her şeyde öne atılan genç biriyken bana bir gün bu hizmette yer alacağımı söylemiş olsaydınız, bunun saçma olduğunu söylerdim. Bunu istemiyordum ve bunu bana hiçbir şey yaptıramazdı. Ama dostum, Tanrı beni merhametiyle hizmetine aldı. Onun merhameti çoktur ve ben bundan hayatım boyunca yararlandım. Çünkü ne yaptımsa bilgisizlikten ve imansızlıktan yaptım diyor Pavlos. Pavlos'un durumu buydu ve Mesih'e gelmeden bizim durumumuz da böyleydi. 14. ayet. Rabbimizin kayrası bana bolluk içerisinde erişti. Mesih ise bağlılığında iman ve sevgi sağladı. Pavlos onu Mesih İsa'da olan, iman ve sevgiye getiren Tanrı'nın lütfuyla kurtuldu. Bunlar yine bir imanlının hayatında görülmesi gereken şeylerdir. 1. Timoteos 1 ayet 15. Bu güvenilir sözdür ve her bakımdan değerlendirilmeye yaraşır. Mesih ise dünyaya günahlıları kurtarmaya geldi. Bu günahlıların başı da benim. Bu değerli dinleyicilerimiz kutsal yazıların önemli bir ayetidir. Çünkü Mesih ise günahkarları kurtarmak için dünyaya geldi, sözünü teyit ediyor. Dünyanın gelmiş geçmiş en büyük öğretmeni olmak için gelmedi. Aslında o öyleydi de. Ahlaki bir örnek oluşturmak için de gelmedi. Ama öyle yaptı. Günahkarları kurtarmak için İsa Mesih dünyaya geldi. Tanıklığınızı verdiğiniz zaman insanlara ne kadar harika biri olduğunuzu ya da neler başardığınızı söylememeye özen gösterin. Bir günahkar olduğunuzu ve Mesih'in sizi kurtardığını söyleyin. Çünkü önemli ve gerçek olan budur. Günahkarların en büyüğü benim diyor Pavlos. Pavlos günahkarların en kötüsü, en büyüğü olduğunu söylerken abartmıyor. Gerçeği dile getiriyor. Günahkarların en kötüsüydü. Rab İsa'ya küfretti ve ona dil uzattı. Başka bir açıdan baktığımız zaman Pavlos yaşlandıkça Rabbin kayrasını görüyor. Rabbin kutsallığına yaklaştıkça gerçekten de ne kadar günahkar olduğunu görüyor. Ama kurtuldum diyor Pavlos. Rab İsa günahkarları kurtarmak için geldi ve siz de Mesih'in beni kurtarabileceğini sanmıyorum. Çünkü günahkarların en kötüsü benim derseniz yanılıyorsunuz. Günahkarların en kötüsü Pavlus'tur ve günahkarların en kötüsü kurtarıldı. Siz de kurtarılmak isterseniz kurtarılabilirsiniz dostum. Karar size bağlı. Yapacağınız tek şey Mesih'e dönmektir. O gerisini halledecektir. O güvenilirdir. Pavlus bu güvenilir bir sözdür diyor. Bu mektupta bu söz birkaç kez vurgulanıyor. 3. bölüm 1. ayette vurgulanıyor. 4. bölüm 9. ayette, 2. Timoteos 2:11'de, Titos 3:8'de. Burada Mesih İsa'nın dünyaya günahlıları kurtarmaya geldiği vurgulanır. Yani 1. Timoteos 1. bölüm 15. ayette. 1. Timoteos 3. bölüm 1. ayette Mesih'in topluluğunda gözetici olmanın üstün önemi ve getirdiği yükümlülükler zincirini gösterir. Üçüncüsü tüm insanları kapsayan, kurtuluşlarını kovalayan uğraş ve özveriyi, dördüncüsü bizimle özdeşliğe giren Rab İsa Mesih ile her bakımdan özdeş olmanın önemini, beşincisi ise Titos'tadır. Bir vakitler günah bataklığında ağırmakta olan biz günahlılar, onun kayrasında doğrulukla donatılmış sonsuz yaşam umudu uyarınca mirasçılar olduğumuzu göstermektedir. Bu güvenilir bir sözdür ve her bakımdan değerlendirilmeye yaraşır. Bu söz ilk inanlılar topluluklarında bir ikrar, bir ilahiydi. İşte bu nedenledir ki diyor Paulus 16. ayette, Mesih ise bana acıdı. Öyle ki sonsuz yaşama kavuşmak için ona daha sonra iman edecek olanlara ilkin beni tüm sabrının örneği olarak göstersin. Bu nedenlerle bana merhamet etti. Gördüğünüz gibi değerli dinleyicilerimiz, Rabbin hizmetine girmek için merhamete ihtiyacı vardı. Mesih ise kendisine iman edip sonsuz yaşama kavuşacak olanlara örnek olayım diye sınırsız sabrını bende sergilemek için bana merhamet etti diyor Paulus. Paulus yalnızca müjdenin öğreteni değil, aynı zamanda bir örneği olduğunu söyledi. Sonsuz çağların hükümranı, ölümsüz, göze görünmez tek Tanrı'ya çağlar çağı onur ve yücelik olsun. Amin. 1. Timoteos 1, ayet 17. Paulus bu muhteşem hamd ve şükran duasını anlamaya çalışmadan daha ileriye gidemezdi. Sonsuzlara dek bütün çağların kralı kimdir? O Rab İsa Mesih'tir. Ve Rab İsa kimdir? O tek Tanrı'dır. Bana Paulus'un İsa'nın Tanrı olduğunu öğretmediğini söylemeye kalkışmayın. Paulus onun Tanrı'nın bedende görünüşü olduğunu düşündü. Ve burada da bunun harika bir tanıklığını veriyor. Sonsuz çağların hükümranı, ölümsüz, göze görünmez tek Tanrı'ya çağlar çağı onur ve yücelik olsun diyor.